Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 11. Ayrım. İki koca uçak tekrar dar pistten havalandılar. Karanlık basarken döndüler. Michael'la Andrew pilot yerlerinden atlayıp kucaklaştılar. Birbirlerinin sırtına tokatlar atmaya, dans edip zıplamaya başladılar. Kat kat uçuş giysileri içinde dans eden iki ayıya benziyorlardı. Yer ekipleri yüzlerinde anlayışlı gülümsemelerle onları seyretmekteydi. Sonunda baş teknisyen Mac ilerleyip selam çakınca hepsi ciddileştiler. ''Özür dilerim ama efendim, bu uçakların boyası kaynananın misafir günü elbisesi gibi. Solgun, sıkıcı, kirli. Tanrı yardımcınız olsun.'' S5 ağlar fabrikaya boyasıyla gelmişti. Düşmanın gözünden kolayca saklanabilecek bir renkteydiler. ''Yeşil'' dedi Andrew. Her iki tarafa da, yani Alman tarafına da, İngiliz tarafına da bazı pilotlar tam ters etkiyi tercih ediyordu. Uçağın rengi düşmanı onları tanıtıyorsa bundan gurur duyuyorlardı. ''Yeşil'' diye tekrarladı Andrew. ''Fularıma uyacak parlak bir yeşil. Borundaki uçan mızrağı da unutma.'' ''Sarı lütfen Mac'' diye kararını açıkladı Michael da. Mac sırıttı. ''Her nasılsa sizin sarı isteyeceğiniz içime doğmuştu Bay Michael.'' ''Ha Mac, hazır elindeymişken o korkunç ön camı çıkar. Telleri de biraz sıkıştır, olmaz mı?'' Tecrübeli pilotlar kanat tellerini sıkıştırıp kanatların dihedral açısını arttırmakla uçağın hızını biraz daha arttırabileceklerine inanırlardı. ''Yaparım'' diye söz verdi Mac. ''El kontrolü olmadan uçacak biçimde ayarla'' diye ekledi Michael. Bu as pilotların hepsi böyle titiz olurdu. Bunu bilmeyen yoktu. Eğer S5A elle kontrol edilmeksizin doğru ve düzgün uçabilirse, pilot her iki eliyle silah kullanabilirdi. ''Elsiz kontrol'' diyerek gülümsedi Mac. ''Ha Mac, silahları 50 metreye ayarla.'' ''Başka efendim, şimdilik yeter.'' diyerek sırıttı Michael. ''Ama yine bakarım.'' ''Eminim efendim.'' Mac çaresizlik içinde başını salladı. ''Şafak vakti hazır efendim.'' ''Hazır olursa sana bir şişe rom var.'' Andrew kollarını Michael'ın omzuna attı. ''Şimdi bir içkiye ne dersin oğlum?'' ''Hiç teklif etmeyeceksin sanmıştım.'' dedi Michael. Yemekhane heyecanlı gençlerle doluydu. Yüksek sesle yeni uçakları tartışıyorlardı. ''Onbaşı'' diye seslendi Lord Cligar'ın. ''Bu gece bütün içkiler benden.'' Pilotları ona sevgi tezahüratı yaptılar. Sonra tekrar bara dönüp ikramdan olabildiğince yararlanmaya baktılar. Bir saat kadar sonra bütün gözler çakmak çakmak olmuş, kahkahalarda Andrew'un istediği düzeye kadar yükselmişti. Bara tık tık vurup dikkatleri kendi üzerine topladı. Yüksek sesle duyuruda bulundu. Aberdeen'in, Büyük İskoçya'nın ve Hebridge bölgesinin bak şampiyonu olarak bu eski ve onurlu sporda bana meydan okuyanları karşılaşmaya davet ediyorum. ''Tamam, kabul'' dedi Michael gözlerini kırpıştırarak. ''Takımınızı seçin lordum.'' Michael yazı turada kaybetti. Takım yemekhane duvarı önünde piramit kurmak zorunda kaldı. Yemekhane görevlileri kırılabilecek her şeyi acele kaldırdılar. Andrew'un takımındakiler birer birer koşup kendilerini piramidin üzerine attılar. Onları derhal devirip acele kazanmayı umdular. Ama bu arada vücutlarının herhangi bir tarafı yere değerse, takımları diskalifiye olmuş demekti. Michael'ın takımı saldırının ağırlığına ve şiddetine karşı koymayı başardı. Sonunda, Andrew'un adamlarının 8'i birden, el ve ayak parmaklarının yere değmemesine dikkat ederek, piramidin tepesine maymunlar gibi asılı kaldılar. Yığının tepesinde Andrew, kimin kazanıp kimin kaybedeceğini ortaya çıkaracak kritik soruyu sordu. ''Bak bak, kaç parmağım havada?'' Michael, sesi tepesindeki ağırlıktan boğuklaşarak ''3'' diye tahminde bulundu. ''2'' Andrew zaferi kazanmıştı. Piramit keyifsiz bir iniltiyle kendini bilerek çökertti. Keşmekeşin içinde Michael bir ara Andrew'un kulağını kendi ağzından 1-2 santim ileride buldu. ''Hey, bu gece seni motosiklet ödünç alabilir miyim?'' diye sordu. Andrew o sıkışıklıkta kafasını hareket ettiremiyordu ama gözlerini Michael'a doğru çevirdi. ''Yine mi hava atmaya çıkıyorsun oğlum?'' Michael zekice bir cevap bulamayıp boş boş bakarken o devam etti. ''Neyin varsa senin. Sağlıkla git. Sayın bayana en derin saygılarımı götür. Olmaz mı?'' Michael motosikleti ambarın arkasındaki ormana park etti. Kucağında battaniyelerle çamurlar içinden kapıya doğru yürüdü. İçeriye adımını atarken Senten fenerin kapağını açınca yüzüne ışık düştü. ''Bosk var Monsieur?'' Saman yığınının tepesine bağdaş kurup oturmuş, ona cin gibi gülümsüyordu. ''Ne rastlantı böyle burada karşılaşmak?'' ''Erken gelmişsin'' diye suçladı Michael. ''Babam erken yattı. Devam edemedi, dudakları birleşmişti. Soluk almak için ayrıldıklarında, yeni uçakları gördüm dedi Senten. Ama senin hangisinde olduğunu anlayamadım. Hepsi bir örnek. Seni bulamamak canımı sıktı. Yarın benimki yine sarı olacak, Mac boyuyor. Aramızda sinyaller kararlaştırmamız gerektiği önerdi Senten. Bir yandan battaniyeleri onun kucağından aldı, samanlar arasındaki yuvayı hazırladı. Elimi başımın üzerine şöyle kaldırırsam, gece ambarda buluşalım demek olsun. En çok beklediğim sinyal o olacak. Kız ona gülerek baktı. Battaniyeleri eliyle düzeltti. Gel buraya diye emir verdi. Sesi boğuklaşmış, kedi mırıltısına dönmüştü. Uzun süre sonra Senten onun göğsüne yatmış, kalp vuruşlarını dinlerken Michael hafif kıpırdandı, fısıldadı. Senten olacak şey değil. Benimle Afrika'ya gelemezsin. O hemen doğruldu. Ağzı gerilerek Michael'a baktı. Kara gözleri tüfek çeliği gibi kararıp tehlikeli biçimde parladı. Herkes ne der? Şerefimi düşünsene. Karım olmayan bir kadınla yolculuk yapmak. Senten ona bakıp duruyordu. Ama dudakları yavaş yavaş yumuşuyor, bir gülümsemenin başlangıcı seziliyordu. Bir çaresi olmalı ama. Michael bilmeceyi çözmeye uğraşıyormuş gibi numara yaptı. Buldum. Parmaklarını şıklattı. Seninle evlenirsem nasıl olur? Senten yanağını onun göğsüne dayadı. Yalnızca şerefini korumak için mi diye fısıldadı. Henüz evet demedin. Evet, evet. 1 milyon kere evet. Bundan sonraki sorusu yine kişiliğine uygun ve pragmatik oldu. Ne zaman Michael? İlk fırsatta. Ailenle tanıştım. Yarın da seni benim ailemle tanışmaya götüreceğim. Ailenle mi? Senten ona kol uzaklığından baktı. Senin ailen Afrika'da. Tamamı değil, diye güvence verdi Michael. Büyük çoğunluğu burada. Çoğunluk dediğim zaman sayı kastetmiyorum. En önemli tek parçası demek istiyorum. Anlayamadım. Anlayacaksın sevgilim, anlayacaksın dedi Michael. Michael planı Andrew'ya anlatmıştı. Eğer yakalanırsam bu iğrenç komployla ilgili hiçbir şey bilmediğimi söylerim. Üstelik savaş divanına zevkle başkanlık eder, idam mangana da emri kendim veririm diye uyardı onu Andrew. Michael, Dötiri arazisinin kuzey ucundaki sert toprakları gözüne kestirmişti. Orası kendi üstlerine en uzak taraftaydı. Tek yapacağı, parlak sarı S5A'yı o alanı çevreleyen çınarların arkasına almaktı. 2 metrelik taş duvarı aşar aşmaz, gazı kesti, uçağı yere indirdi. Çabucak durmayı başardı. Kanadın üzerinden atlarken motoru susturmadı. Senten duvarın köşesinde beklemekteydi, koşarak yaklaştı. Michael onun kendi talimatına uyup sımsıkı giyindiğini gördü. Sarı yünlü eteğinin altında içi kürklü çizmeler görünüyordu. Boynuna da sarı bir eşarp bağlamıştı. Sırtında tilki kürkünden güzel bir ceket vardı. Koşarken kapüşonu sırtında sallanıyordu. Omzuna yumuşak deriden bir çanta asmıştı. Michael yere atlayıp onu kollarına aldı. Bak, sarı giydim. En sevdiğim renk. Akıllı kız. Onu yere bıraktı. Gel. Koynundan ödünç aldığı uçuş kepini çekti, ona nasıl giyip tokasını çene altından nasıl tutturacağını gösterdi. Senten ona poz vererek, hem cesur hem romantik görünüyor muyum diye sordu. Harika görünüyorsun. Doğruydu, yanakları heyecandan kızarmıştı. Gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Haydi, Michael kanada tırmandı, pilot kabinine sıçradı. Burası çok küçük. Senten kanadın üzerinde kararsızdı. Sen de küçüksün. Ama sanıyorum korkuyorsun da değil mi dedi Michael. Korkmak mı? Hah! Ona öfkeyle baktı. Kabine girmeye uğraştı. Kolay iş değildi. Eteklerini dizlerinin yukarısına kaldırmak, sonra açık kabinin üzerinde kendini dengelemek gerekiyordu. Yumurtalarının üzerine konmaya hazırlanan güzel bir kuş gibi Michael tam o alçalırken kendini tutamadı. Ellerini onun eteklerinin altına doğru kaydırdı. Senten bir çığlık kopardı. Ne kadar hızlısınız Monsieur deyip onun kucağına iniş yapmayı başardı. Michael güvenlik kemerini ikisini kavrayacak biçimde bağladı sonra onun boynunu öptü. Artık elimdesin, kaçamazsın. Kaçmak istediğimi sanmıyorum. Güldü. Senten'in kürklerini, eteklerini, jüponlarını yerleştirip Michael'ın kontrolünü engellemeyecek biçime sokmaları daha birkaç dakika sürdü. Hazırız dedi Michael sonunda. Uçağı tarlanın ucuna doğru sürdü. Kendine pistin her santiminden yararlanma hakkı tanıdı. Toprak yumuşaktı, pist kısaydı. Mac'e her iki silahı boşaltmasını, Vickers'ın soğutucusunu da akıtmasını söylemişti. Böyle olunca 30 kilo kadar kazançları oluyordu ama yine de yükleri ağırdı. hele bu kısa piste göre. Tutun dedi genç kızın kulağına. Uçağın hızını arttırdı, koca uçak ileri doğru atıldı. Tekerlerin yerden kesildiğini hissettiği anda Lodos'a şükür diye mırıldandı. Anında yükseldiler. Karşı duvarı aşarken Michael sol kanadı çınarlardan birine değmesin diye hafif yukarıya kaldırdı, sonra tırmanışa geçtiler. Sente'nin kucağında nasıl kazık gibi oturduğunu hissetti, gerçekten korktuğunu düşündü. Buna üzüldü. Motorun sesini bastırabilmek için "Artık güvendeyiz!" diye bağırdı. Kız başını çevirdiğinde Michael onun gözlerinde korku değil, zevk okudu. "Harika bir şey!" Senten onu öptü. Duyduğu zevki onun da paylaştığını bilmek Michael'ı kendinden geçirdi. Şatonun üzerinden geçelim diyerek yana döndü, biraz alçaldı. Senten hayatının en olağanüstü ikinci tecrübesini yaşıyordu. Bu ata binmekten de, müzikten de mükemmel bir şeydi. Hemen hemen Michael'la sevişmek kadar iyiydi. Bir kuş olmuştu kendisi, bir kartaldı. Sevincini yüksek sesle haykırmak istiyor, bu anı sonsuzluğa kadar uzatmak istiyordu. Her zaman kendini çok yukarılarda, rüzgarla kucak kucağa, sevdiği erkeğin kolu onu sarmış durumda görmek isterdi. Aşağıda yepyeni bir dünya yatıyordu. Çocukluğundan beri bildiği tanıdık yerler şimdi bambaşka, olağanüstü bir boyut kazanmıştı. "Melekler de dünyayı böyle görüyor olmalı," diye bağırdı. Michael bu hayale gülümsedi. Şato karşılarında belirmişti. Senten onun bu kadar güzel olduğunu, bu denli büyük olduğunu, damının böyle güzel bir pembe renkte olduğunu bilmiyordu. İşte bulut da ahırların arkasındaki çayırdaydı. Onların önü sıra dört nala koşuyor, gürleyen sarı uçakla yarış ediyordu. Senten güldü, rüzgara doğru bağırdı. "Koş sevgilim!" Atın üzerinden geçtiler. Senten bahçede Anna'yı gördü. Motorun sesini duyunca, sebzelerin arasında doğrulmuş ellerini gözlerini siper ederek onlara bakıyordu. O kadar yakındılar ki, Senteno'nun kırmızı suratında kaşlarının çatık olduğunu gördü. Pilot kabininden sarktı, sarı eşarbını çıkarıp salladı. Geçerlerken Anna'nın yüzündeki inanmazlık ifadesini de görebildi. Bir kahkaha attı. Michael'a "Yüksel!" diye bağırdı, "Daha yüksel!" Michael yükseldi. Senten bir an rahat durmuyor, habire kımıldıyor, dönüyor, kucağında hopluyor, kabinin bir o yanından bir bu yanından sarkıyordu. "Bak, bak işte, manastır okulu. Ah, rahibeler beni şimdi görebilselerdi. Şurada da kanal. Bak, ara katedrali. Ah, şuraya bak." Heyecanı ve hevesi bulaşıcıydı. Michael da onunla güldü. Senten başını tekrar ona çevirince, dudaklarını öptü ama kız hemen çekildi. "Dur, bir saniyesini kaçırmak istemiyorum." Michael, Bethrangle'daki hava kuvvetleri alanını buldu. Pistler karanlık ormanın arasında açık yeşil bir çarpı işareti oluşturuyordu. Hangarlar ve binalar çarpının yanlarına sıralanmıştı. "Dinle beni," diye bağırdı kızın kulağına. "İnerken kafanı eğik tutmalısın." O an başını salladı. "Ben hadi deyince atlayıp ağaçlara doğru koş. Sağ tarafında bir taş duvar göreceksin. Onu takip et. 300 metre sonra yola varacaksın. Orada bekle." Michael alana ders kitaplarında öğretildiği biçimde yaklaştı. Pistin yanlarını bakışlarıyla tarayıp, yüksek rütbeli birilerinin varlığına işaret eden telaş belirtileri aradı. Yarım düzine kadar uçak hangarların önüne park etmişti. Binalar arasında dolaşan bir iki kişi çarptı gözüne. "Galiba ortalık temiz," diye mırıldandı. Rüzgarı ayarladı. Senten kucağındayken alçalıp inişe geçti. Acemiler gibi yüksekten geldi. Hangarları geçerken hala 20 metre yüksekteydi. Pistin öbür ucuna yakın yerde tekerlerini toprağa değdirdi, frene basıp durabildiğinde neredeyse ağaçlara yaklaşmıştı. "İn ve koş," diye haykırdı Senten'e. Onu pilot kabininden çıkmasına yardım etti. S5A'nın gövdesi kızın hangar ve binalardan görülmesine engeldi. İner inmez çantasını koltuğuna sıkıştırıp ağaçlara doğru koştu. Michael dönüp uçağı hangarların önüne doğru sürdü. Apronun kenarına bıraktı. Aşağıya atlarken çavuş teknisyen ona, "Defteri imzalasanız iyi olur efendim," dedi. "Defter mi?" "Yeni talimat efendim, tüm uçuşlar kayda geçiyor." "Lanet olası bürokrasi," diye homurdandı Michael. "Bugünlerde kağıtsız hiçbir şey yapılmaz oldu." Görevli subayı bulmak üzere uzaklaştı. "Ha evet, Courtney, bir şoför sizi bekliyor." Şoför bir numaralı hangarın yakınında bir Rolls Royce'un direksiyonundaydı. Michael'ı görür görmez fırlayıp indi, selam çaktı. "Niko sana," diyerek sevinçle sırıttı. Dişleri o esmer ay gibi suratından parıldıyordu. Selam çakarken kepini titretti. Uzun boylu bir Zulu'ydu. Michael'dan bile uzundu. Afrika askerlerinin haki üniformalarından giymişti. Sangane, Michael selamı aldı. O da sırıtıyordu. Sonra içinden geldi, siyah adamı kucakladı. Seni görmek yuvaya dönmek gibi dedi Zulu dilini akıcı biçimde konuşuyordu. İkisi birlikte büyümüşlerdi. Zululand'ın çayırlarında koşup oynamış, köpekleri ava götürmüşlerdi. Tugela nehrinde birlikte çırılçıplak yüzmüş, yılan balığı avlamışlardı. Avladıkları hayvanları birlikte ateş yakıp pişirmiş, gece o ateşin yanında uyumuş, yıldızları incelemiş, ileriki hayatlarını ciddi ciddi tartışmışlardı. Memleketten ne haber Sangane diye sordu Michael. Genç Zulu, arabanın kapısını açıyordu. Baban nasıl? Sangane'nin babası Mibejane, Sing Courtney'in eski hizmetkarı ve arkadaşıydı. Zulu kraliyet ailesinden de. Efendisiyle çeşitli savaşlara katılmıştı ama artık çok yaşlı ve hastaydı. Yerine oğlunu yollamak zorunda kalmıştı bu sefer. Heyecanla konuştular. Sangane bu arada arabayı üstün ucuna sürüp ana yola saptı. Arka kanepede Michael uçuş ceketini çıkardı, şık üniformasıyla kaldı. Madalyaları, armaları hepsi tamamdı. Şurada duruver Sangane, ağaçların ucunda. Michael arabadan fırladı, heyecanla senten diye seslendi. Kız ağaçlardan birinin arkasından çıktı. Michael ona baka kaldı. Aradan geçen zamanı iyi bir etki bırakmanın hazırlıklarını ayırmıştı. Deri çantayı neden getirdiği şimdi anlaşılıyordu. Michael daha önce onu hiç makyajlı görmemişti. Ama makyajını öyle ustaca yapmıştı ki genç adam önce değişikliği kavrayamadı. Yalnızca kızın en güzel yanları daha belirgin olmuştu. Gözleri daha canlı, teni daha parlak, sedef gibiydi. Çok güzelsin diye soludu. Artık eskisi gibi çocuk kadın değildi. Yeni bir güzellik ve güven gelmişti kendisine. Michael onun karşısında dehşete düştüğünü hissediyordu. Amcam beni beğenir mi dersin? Bayılır. Hangi erkek bayılmaz? Sarı elbisesi, tenine yakışan, kara gözlerine parlak yansımalar katan bir tondaydı. Şapkasının kenarı bir yanda ince, öbür yanda genişti. Üzerinde sarılı yeşilli tüyler vardı. Ceketinin içine krem rengi krep döşün bir bluz giymişti. Yakası ve kol ağızları dik, dantelliydi. Boynunun uzunluğu, başının güzelliği belli oluyordu. Ayağında çizme yerine zarif papuçlar vardı. Michael onun iki elini tutup saygıyla öptü. Sonra da onu arabaya bindirdi. Sangane bu bayan, yakında karım olacak. Zulu başıyla onaylayan bir işaret yaptı. Kadını bakışlarıyla bir kısrak ya da genç bir danayı değerlendiriyormuş gibi ölçüp biçti. İnşallah size nice oğullar verir dedi. Michael bunu tercüme edince senten kızartı güldü. Ona teşekkür et Michael. Ama söyle ona en azından bir tane de kızım olmasını istiyorum. Şahane Rolls'u inceledi. İngiliz generallerinin hepsinin arabası mı var? Amcam bunu Afrika'dan gelirken getirdi. Michael elini yumuşak deri kanepenin üzerinden kaydırdı. Yengemin armağanıydı. Senten, amcan savaşa bu arabayla gidiyorsa müthiş biri dedi. Yengen de zevk sahibiymiş. Günün birinde inşallah ben de sana böyle bir armağan veririm Michael. Seni öpmek istiyorum. Herkesin önünde asla. Ama yalnızken istediğin kadar. Şimdi söyle bana yolumuz ne kadar? 5 mil falan. Ama yolda bunca trafik varken ne kadar zaman alacağını Tanrı bilir. Araamyen yoluna sapmışlardı. Yol, askeri nakliyeden ötürü tıkalıydı. Toplar, cephane, ağır taşıma kamyonları, at arabaları, tabur tabur yaya askerler doluydu. Michael yüklerini sırtlarına vurmuş, iki büklüm yürüyen yayaların onlara öfke ve imrenme yansıtan bakışlarla baktığını gördü. Pırıl pırıl Rose çok dikkat çekiyordu. Çamurlu hendeklerde yürüyen adamlar arabanın içine bakınca genç zarif bir subayla güzel bir kız görüyorlardı. Ama senten onlara el sallayınca çoğunun ifadesi sırıtmaya dönmekteydi. Bana amcanı anlat diye Michael'a döndü tekrar. Herkes gibi biridir. Doğrusu anlatacak pek fazla bir şey yok. Müdürü dövüp okuldan atılmıştı. Zulu Savaşı'nda çarpıştı. 18 yaşından önce ilk defa adam öldürdü. İlk 1 milyon sterlini 25 yaşında kazandı. Sonra bir tek günde kaybetti. Profesyonel fil dişi avcısı iken birkaç yüz fil öldürdü. Çıplak elleriyle bir leopar öldürdü. Boyer Savaşı sırasında Leroy'u aldı. Hemen hemen yardımsız olarak aldı. Savaştan sonra 1 milyon sterlin daha kazandı. Güney Afrika Birliği kuruluş anlaşmasının gerçekleşmesinde katkıda bulundu. Louis Botha hükümetinde bakandı ama istifa edip bu savaşa geldi. Boyu 1.90'dan fazladır. Her bir eliyle 100 kiloluk mısır çuvalını kaldırabilir. Michael, böyle bir adamla tanışmaktan korkuyorum dedi kız en ciddi sesiyle. Nedenmiş? Ona aşık olurum diye korkuyorum. Michael sevinçle güldü. Ben de korkuyorum. O sana aşık olur diye korkuyorum. 11. ayrımın sonu. Sayfa 79. Devamı 12. ayrımda.